Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, O'nun pak Resulü ve mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla, İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Hordat 1401, Hicri Kameri 8 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 8 Haziran 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için sunacağım akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer çalışmaları hakkındaki tutumu konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Aydın Gelecek, Amerika'nın Gerçek Yüzü ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Siyonistlerin İslam dünyası için acil bir bela olduğunu söyledi. İran'ın Viyana temsilcisi İsrail'in iddialarına tepki gösterdi. Meşe Diyaz tren kazasında can kayıp sayısı 21'e yükseldi. İran'da koronavirüs kayıpları yine tek rakamlı. İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Hanini, Hamas liderlerinin tutuklanması halkımızı korkutamaz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile bir araya geldi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonizmin İslam dünyası için nakit, acil ve yakın bir bela olduğuna işaretle, Siyonist rejimin ilişkilerini normalleştirmeye doğru giden devletleri istismar ettiğini kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bugün hac yetkililerini kabul ettiği görüşmede, Siyonistlerin komplo ve planlarının ifşa edilmesinin hacda zaruri işlerden olduğuna işaretle, Arap olan ve olmayan devletlerin kendi halklarının isteğinin aksine Amerika'nın talebi doğrultusunda Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmeye doğru gittiklerini, bunların bu toplantılar ve görüşmelerin Siyonist rejim tarafından istismar edilmekten başka bir hiçbir sonuçları kazanmayacağını bilmeleri gerektiğini söyledi. İslam İnkılabı rehberi Hac'ın İslam ümmetinin birlik simgesi olduğuna işaretle Müslümanların birliğinin zarar görmemesi için herkesin çaba göstermesi gerektiğini, çünkü Şii-Sünni arasında anlaşmazlık çıkarmanın İngiliz oyunlarından olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi diğer ülkelerin ziyaretçileriyle iyi ve aydınlatıcı temaslar ve Kur'an-ı Kerim ve iyi karilerden yararlanmanın birliği arttıran zeminlerden olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi ev sahipliği yapan devletlerin üzerine ağır görev düştüğüne işaretle İran vatandaşları dahil tüm ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve geçtiğimiz senelerdeki feci olayların tekrarlanmaması ve masraflardaki artışın gözden geçirilmesinin İslam Cumhuriyeti'nin ciddi taleplerinden olduğunu vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu bir nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait iki kameranın kaldırıldığını bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada ajans İran'ın iyi niyetini takdir etmezken bunu bir görev olarak görüyor ifadesi kullanıldı. Söz konusu kameraların faaliyetlerinin zaten ajans ile İran arasındaki güvenlik denetimi anlaşması dışında olduğunu kaydedilen açıklamada, nükleer tesislerde ajansın gözlem için kullandığı standart gözlem kameralarının çalışmaya devam edeceğini duyuruldu. Açıklamada bugün itibariyle bir nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ait çevrim içi zenginleştirme monitörü ile akış ölçer kameralarının da kaldırıldığı belirtildi. Süreci yakından incelemek üzere nükleer tesiste bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarının korunması için stratejik eylem planı yasasına atıfta bulunarak, meclis yasası uyarınca güvenlik denetim anlaşmasının dışında olan kameraların çalışmasının durdurulmasına karar verdik ve bundan sonra hiçbir görüntü kaydedemeyecek dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran tutumunu eleştiren Kemalvendi, İran olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile bugüne kadar gayet iyi bir işbirliği yaptık. Ancak karşı taraf bizim iyi niyetimize aykırı davrandı ifadesini kullandı. Behruz Kemalvendi, İran'ın ajansın uygunsuz davranış için kameralarla ilgili karar aldığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi Muhammed Rıza Gaybi bugün Viyana'da Ajans Yönetim Kurulu toplantısında Siyonist rejim temsilcisinin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki temelsiz iddialarına tepki gösterdi. Viyana'da İran'ın temsilcisi Muhammed Rıza Gaybi, toplantıda Siyonist rejimin temelsiz iddialarını reddederek, gasip İsrail rejiminin uluslararası kurallarının en büyük ihlalcisi olduğunu kaydetti. Gaybi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında 487 sayılı kararnamesinde İsrail rejiminden derhal nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimine açmasını istediğini, ancak İsrail'in Güvenlik Konseyi'nin bu acil talebine yanıt vermediğini söyledi. İranlı yetkili, silah sekt kontrolü ve silahsızlanma anlaşmalarının hiçbirine bağlı olmayan İsrail rejiminin NPT üyelerine vaaz vermesinin komik olduğunu belirtti. Viyana'da uluslararası örgütlerde İran'ın daimi temsilcisi Muhammed Rıza Gaybi, Tahran'ın Ajans Yönetim Kurulu'nda İran aleyhinde kararname çıkarması halinde uygun yanıt vereceğini belirtti. Gaybi bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısının kulesinde yaptığı açıklamada, Ajans Genel Müdürü'nün İran'ın nükleer programı ile ilgili raporunun dengeli olmadığına işaretle, bu konunun bazı ülkelerin İran aleyhinde girişimde bulunması için bir bahane haline geldiğini vurguladı. Gaybi, Ajans Genel Müdürü'nün siyasi raporunun Amerika ve 3 Avrupalı ülkenin siyasi hedeflerle İran aleyhinde kararname sunmaları için bir bahane haline geldiğini kaydetti. Yetkili yönetim kurulunda İran aleyhinde kararname çıkarmasına ilişkin İran'ın tavrının net olduğunu, bu kararnamenin olumsuz ve yıkıcı olduğunu vurguladı. Gaybi ayrıca geriye kalan kısa sürede diplomatik görüşmeler sonucu onların bu karardan geri çekilmesini umut ederek sorunun temelinden Amerika'nın nükleer anlaşmadan illegal çekilmesi olduğunu, İran'ın buna mukabil NPT hakları ve bizzat nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca, İslami Şura Meclisi yasası uyarınca telafi girişimlerde bulunduğunu ifade etti. İran'da Meşhed Yazd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Meşed Yazd seferini yapan yolcu treninin 5 vagonu yerel saatle 5.30'da Tebas kenti yakınındaki Mezino istasyonunda raydan çıktığı bildirildi. Güney Horasan eyaletinde tren kazasında ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Kazada 43 kişinin yaralandığı, bunlardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi kaza dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Kremlin, İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu. Rus medyasına göre Putin, Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'da bugün meydana gelen tren kazası nedeniyle Tahran hükümetine taziyelerini iletti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada İran karşıtı yaptırımların kaldırılması kast edilerek Rusya Devlet Başkanı İran nükleer meselesinde bir anlaşmaya varmak için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı ifadesi kullanıldı. Açıklamada Putin ve reisi iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesinden duydukları memnuniyeti ifade ederken bu ilişkilerin güçlendirme isteklerini dile getirdiler denildi. İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti. İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları iki ülkenin işbirliği, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş teatisinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Yeni Delhi'de Hint mevkitaşı Subramaniam Jaishankar ile görüştü. Görüşmede iki bakan, İran ve Hindistan arasında yargı alanında işbirliği anlaşmasına imza attılar. Emir Abdullahyan ayrıca Hindistan'ın BRICS'te İran İslam Cumhuriyeti'nin üyeliğine destek vermesini istedi. BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan ekonomilerin liderliğinde bir gruptur. İran Dışişleri Bakanı bugün sabah saatlerinde Yeni Delhi'ye girişinde muhabirimize verdiği demeçte Hindistan makamlarıyla yapılan müzakerelerde ana gündem iki ülke arasında uzun vadeli işbirliği için yol haritasının kesinleştirilmesidir dedi. Dışişleri Bakanı'nın Hindistan ziyaretiyle ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Hindistan'da yaptığı açıklamada Müslümanların asla peygambere yapılan saygısızlığa tahammül göstermeyeceğini belirterek, Hindistanlı yetkililerin yapılan saygısızlığı defalarca yanlış olarak nitelendirdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, çarşamba günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye vardıktan hemen sonra düzenlenen basın toplantısında muhabirlere yaptığı açıklamada Tahran ve Yeni Delhi ilişkileri çok iyi bir durumda. İki ülke arasında heyetlerin görüşmesi özellikle de İran'daki yeni hükümetin iktidara geçmesinin ardından büyük bir gelişme yaşandı ve kültürel alan başlanmak üzere tüm alanlarda işbirliğimiz arttı. Yapılan planların temelinde Hindistan Başbakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın dışında mevkidaşımla da detaylı bir şekilde görüşeceğim. Tahran'da Hindistan Dışişleri Bakanı ile iki ülke arasında uzun vadeli bir işbirliği rotası çizmek hususunda anlaştık. Bu ziyaretimdeki planlanan hedeflerden biri de Hindistanlı yüksek rütbeli yetkililerle ve aynı zamanda mevkidaşımla söz konusu işbirliği rotasını nihai duruma getirmektir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdullahyan açıklamasının devamında Hindistan'da İslam peygamberine yapılan hakarete değinerek bu ziyaretimden önce Hindistanlı bir parti mensubu bu ülkede kendi başına yaptığı bir eylemde İslam peygamberine saygısızlıkta bulundu ve biz Hindistan'a geldiğimiz andan itibaren Hindistanlı yetkililerin yapılan saygısızlığın onların tarafından tamamen yanlış ve hata olarak nitelendirildiğini tanıklık ettik ifadelerini kullandı. Emir Abdullahyan, Hindistan her daim barışçıl bir şekilde farklı grupların beraber yaşaması doğrultusunda hareket etmiştir. Müslümanlar asla İslam peygamberine saygısızla tahammül göstermez. Öte yandan bizim Hindistanlı liderlerden beklentimiz onların şimdiye kadar olduğu gibi barışçıl bir şekilde farklı dinlerin beraber yaşamasını savundukları doğrultusunda konuşmasıydı. Bu tarz cümlelerin görüşmelerimizin devamında da Hindistanlı yetkililerce tekrarlanmasını umuyoruz dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği 188 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 hastaların toplam can kaybı 141.342'ye, vaka sayısı ise 7.232.929'a çıktı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.057.427'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı. İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden Abdülhakim Hanini, İsrail işgal rejiminin hareketin liderlerini ve ileri gelenlerini tutuklama yoluyla hedef almasının ve idari tutuklamaları yeniden başlatmasının kendilerinin bileklerini bükmeye yetemeyeceğini ve Filistin halkında korkutamayacağını, bilakis kurtuluş ve yurda dönüş konusunda direnişe güveni daha da arttıracağını dile getirdi. Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Hanini, işgal yönetiminin bu uygulamalarının Batı Şeria ve Kudüs'te hareketin lider kadrosuna darbe vurmak ve işgal rejiminin devam eden ihlalleri karşısında oluşan sıcak ortamda bazı etkili kişileri tarafsız olmaya zorlamak amacıyla sürdürdüğü planlı bir strateji olduğuna dikkat çekti. Hanini işgal güçlerinin bu uygulamalara Filistin gençlerinin kararlılıkla sürdürdüğü direniş ve ellerindeki imkanların son derece kısıtlı olmasına rağmen bütün mevzilerde onlara darbe vurmaları karşısında içine düştükleri çaresizlik ve hüsran sebebiyle başvurduklarını dile getirdi. Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde yine geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi ve birçok kişiyi gözaltına aldılar. Tülkerem'de işgal güçleri İslami Direniş Hareketi Hamas liderlerinden 58 yaşındaki Refat Nasifi'yi gözaltına aldılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilerek işbirliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir tatisinde bulunulması da öngörülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Baştepe'de ortak basın açıklaması düzenledi. Son haftalarda Rusya ve Ukrayna'nın savaşı sonlandırmak için yaptığı görüşmelerin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz dedi. Bugün sadece Ukrayna'daki savaşı konuşmadık, bölgedeki gelişmeleri de ele aldık diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin ortak gündemi olan Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirtti. Farklı görüşlerimiz olsa da yakından çalıştığımız bir ülkedir Rusya Federasyonu diyen Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde artan PKK-YPG tehdidine karşı tedbir almamız gerekiyor dedi ve bu konuyu Lavrov ile görüşmesinde gündeme getirdiğini dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da enerji alanındaki projelerimize önem atfediyoruz dedi. Moskova'nın doğu komşusundaki operasyonlarına değinen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna sınırında bizim ülkemizin güvenliğini tehdit eden bazı problemler oluştu. Biz sivillere olabilecek en minimum seviyede zarar vermeye özen gösteriyoruz dedi. Tahıl ürünlerinin çıkarılması konusunda da görüştüklerini belirten Lavrov, Batılılar bunu bir facia olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin payı piyasada sadece %1'dir. Bunun gıda krizine yol açacağını söyleyemeyiz diye konuştu. Suriye'deki durum ile ilgili olarak Astana formatı çerçevesinde Türkiye ile el ele çalışmaktayız diyen Lavrov, sıradaki toplantının Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Temmuz ayında yapılacağını dile getirdi. Son günlerde Atina-Ankara arasındaki siyasi gerilim artarken Yunanistan, Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat için Naftex yayınladı. Son günlerde Yunanistan-Türkiye arasındaki siyasi gerilim artarken Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de tansiyonu arttıracak bir adım daha geldi. Yunanistan, Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında Naftex yayınladı. Yunanistan yayınladığı Naftex'e göre 21 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirilecek. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Naftex'in Türkiye'nin bölgede olası sondaj sismik faaliyetler gerçekleştirmesini engellemek amacıyla yayınlandığı belirtildi. Diyarbakır'da bu sabah gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gazeteci gözaltına alındı. Diyarbakır'da bu sabah gerçekleştirilen operasyonda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Serdar Altan'ın da aralarında olduğu çok sayıda gazeteci gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre sabah erken saatlerde gazetecilerin evlerine polis baskınları yapıldı. Ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin durduğu mevcut şartlarda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna lideri Zelenski'nin bir araya gelme olasılığının bulunmadığını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Knesset'teki kavga ile ilgili. Dün işgal rejimi İsrail parlamentosu Knesset, kırılgan durumda olan kabineyi destekleyen ve karşıtları arasında yumruklu kavgaya sahne oldu. Neftali Bennett kabinesi, Batı Şeria'nın C bölgesinde Siyonist yerleşimciler için Siyonist yasaların uygulanmasının uzatılması için bir tasarıyı parlamentoya sundu. Bu girişim, yerleşimcilerin Bennett kabinesine desteğini kazanmak ve Filistinlilere daha fazla karşı koymak amacıyla yapıldı. Ancak kabine bu bağlamda başarısız kaldı. Bir yandan Benjamin Netanyahu liderliğindeki muhalefet kendini sağcıların, laikler, solcular ve Araplarla ittifak komplosundan dolayı yara aldığını görüyor. Netanyahu geçen sene defalarca Bennett kabinesinin dağılması için çaba gösterdi ve en önemli hedefi olan Bennett kabinesinin yenilmesi için elinden geleni yaptı. Netanyahu ve müttefiklerinin yerleşimcilere desteğini öngören tasarıya karşı çıkmasının da daha ziyade Bennett kabinesini başarısız kılmak ve kabineyi krize sürüklemek amacıyla yapıldı. Diğer yandan Neftali Bennett kabinesinin Arap üyeleri, Siyonist kabinesinin işgalci yerleşimcilere destek tasarısını reddederek muhalifleri yanında yer almaktadır. Bennett kabinesinin Arap üyeleri bundan önce de Bennett'in Araplara karşı politikasından rahatsız olduklarını deklare etmişlerdir. Kabinenin Arap üyelerinin girişimi Bennett kabinesinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aslında Bennett kabinesinin kurulmasına yol açan olay sadece Benjamin Netanyahu'ya karşı olmaktı. Fakat görünen o ki gelinen aşamada bu etkende işlevini kaybetmiştir. İşgal parlamentosunda salı günü yaşanan gelişme ve olaylarla ilgili önemli bir diğer konu, siyasi bölünmüşlüğün doruk noktaya ulaşmasının ortaya çıkmasıydı. Bu bölünmüşlük, geçen iki senede parlamento seçimlerinin dört kez düzenlenmesine ve tekrarlanmasına yol açtı. Bugün ise Bennett kabinesi de dağılma eşiğine gelmiş ve işgal topraklarında memnuniyetsizlikler artmıştır. Buna göre Mossad eski başkanı Tamir Pardo yaptığı bir değerlendirmede Siyonist rejimin çok bölünmüşlük sayesinde kendini yıkma aşamasına girdiğini söyledi. Dün sabah yaşanan olaylar Siyonist rejim ve kabinesinin siyasi prestijine ciddi darbe vurmuş olması da diğer önemli bir konudur. Kabinenin dağılması an meselesidir. Knesset'teki kaos ve kavga, Bennett Lapid'in dönemsel kabinesinin kuruluşunun ilk yıl dönümünde yaşandı. Böylece işgal rejimi kabinesinin dağılma ihtimali biraz daha artmış oldu. Demek ki Siyonist rejim bir kez daha siyasi çıkmaz ve geçici kabine kurma dönemine girmiş olacaktır. Likud Partisi Başkanı ve Knesset'te opozisyon sayılan partilerin lideri eski Başbakan Benjamin Netanyahu yaptığı kısa bir konuşmada Bennett'in istifa etmesini isteyerek Bennett eve dönsün, olay bitmiştir, İsrail'i sağcılara yeniden teslim etme zamanı gelmiştir ifadesini kullandı. Siyonist medyada kabinenin Batı Şeria'da yerleşimcilere desteğin devam etmesini öngören yasaların uzatılmasını Knesset'ten geçirmemesini Bennett kabinesine vurulan ağır bir darbe olarak nitelendirerek bu yenilginin Bennett'in başbakanlığına son verebileceğini belirtti. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika Kıtası Liderler Zirvesi'nin Washington dış politikası için yeni bir yenilgi başlığı altında. Dün Los Angeles kenti Amerika Ülkeleri Örgütü Liderler Zirvesi'nin dokuzuncusuna ev sahipliği yaptı. Ancak Küba, Nikaragua ve Venezuela liderlerini bu zirveye davet edilmemesi için Beyaz Saray yetkilileri birçok Latin ülkelerin tepkisine maruz kaldı. Amerika Başkanı Joe Biden'in ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantı, Amerika'nın Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için düzenleniyor. Aslında geçen senelerde Washington ile Latin Amerika'nın bazı önemli ülkeleri arasındaki ilişkilerinde gerginlik yaşanmış ve Küba ve Venezuela gibi ülkeler Amerika'nın ağır siyasi ve ekonomik yaptırımlarına maruz kalmıştır. Amerika son senelerde baskı ve yaptırım gibi çeşitli yollarla Latin Amerika'da solcu hükümetlerin düşmesini ve kukla hükümetler ve Washington'un hedefleri doğrultusunda hareket eden yönetimlerin iktidara gelmesine çalıştı. Latin Amerika'yı Amerika'nın arka bahçesi olarak gören ve Çin gibi rakipleri karşısında korumak, Washington'un bu senelerde esas hedeflerinden biri haline gelmiştir. Gelinen aşamada da Amerika Kıtası Liderler Zirvesi'nde bu doğrultuda hareket etmiş ve insan haklarına uymama ve demokrasi ihlali gibi bahanelerle Küba, Venezuela ve Nikaragua liderlerini Amerika Kıtası Liderler Zirvesi'ne davet etmemiştir. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada Küba, Venezuela ve Nikaragua liderlerini demokrasi kaygıları nedeniyle Amerika Kıtası Liderler Zirvesi'ne davet etmediklerini ileri sürdü. Washington yönetiminin bu girişimi Amerika kıtasının diğer bazı ülkelerinin Amerika'nın yaklaşımını protesto etmek için bu zirveye katılmayacaklarını deklare etmelerine yol açtı. Nitekim Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador yaptığı açıklamada bazı ülkelerin davet edilmediği için Amerika Kıtası Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını belirtti. Meksika Devlet Başkanı yaptığı açıklamada hegemonya ve menetme politikasının iptal edilmesini isteyerek Amerika kıtasının tüm ülkeleri katılmadan Amerika Kıtası Liderler Zirvesi'nin düzenlenemeyeceğini vurguladı. Meksikalı uzmanlardan Javier Reyes bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerika bazı ülkeleri davet etmemekle Amerika Kıtası Liderler Zirvesi'ni kendi hegemonyasını güçlendirmek peşinde olduğunu söyledi. Latin Amerika liderleri daha önce de kıtanın tüm ülkelerinin eşit şekilde zirveye davet edilmesi ve Washington'un bazı ülkeleri zirveye katılmaktan yoksun bırakma hakkı olmadığını bildirmişlerdi. Gelinen noktada Amerika'nın bu girişimi ve tüm ülkeleri zirveye davet etmemesi, Latin Amerika ülkelerinin bazılarını rahatsız ederek tepkilerini yoğunlaştırmakta. Amerika'nın bu zirveyi anlaşmazlık çıkarma, hegemonya ve ayrımcılık yapmak için kullanabileceğine dair endişeler de var. Uluslararası ve Stratejik Araştırma Merkezi üst düzey araştırmacısı Ryan Berger, Washington'un söz konusu zirvenin Amerika kıtası için bir politika gündemi ayarlamak için kullanabilmek istediğini fakat bu fırsatı kaybettiğini belirtti. Amerika tarafından uygulanan politikalar Biden'in Latin Amerika ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme hedefine ulaşmamasına yol açtığı gibi Amerika kıtası liderler zirvesine ev sahipliği yapan Washington'un Latin Amerika'da prestiji ve etkinliğinin zayıflaması riskiyle karşı karşıya kalmasına sebebiyet vermekte. Kimi uzmanlar bu durumun Amerika kıtası liderler zirvesi ve devamında Washington dış politikasının başarısız kaldığı anlamına geldiğini bildiriyor. Latin Amerika ülkelerinin Washington'un düşmanca ve hırslı politikalarına karşı çıkma noktasında dayanışma içine girmeleri dünyanın değişmekte olduğunu gösteren bir işarettir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
İran şey terörizmle ve hoşum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik sabotajları kınamamak için bahaneler üretti geçtiğimiz günlerde. Grossi Salı günü TRT'ye verdiği bir röportajda Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik sabotajını kınamayı reddetme konusunda bir yorum yaptı değerli dinleyicilerimiz. Öte yandan Rusya Tahran Büyükelçisi Batılı ülkelerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı bir karar tasarısına cevaben Rusya'nın İran İslam Cumhuriyeti'ni savunduğunu söyledi. Şimdi İran'ın nükleer meselesiyle ilgili son günlerde ajansın kararları gündemde çok konuşuldu değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son kararını ve İran'la ilgili politikalarını konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Şimdi Grossi'nin İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili ajansın iddialarını muhakkak siz de gündemde duydunuz. İran'ın nükleer tesislerinin sabotajını kınamama gerekçesi acaba ne olabilir Grossi'nin? Buradan başlayacak olursak siz son yaşanan olayları nasıl gördünüz efendim?
Benden şunu söylemek lazım. Bu uluslararası teşkilattan başına gelen herhangi birisi mutlaka Amerika'nın oyu alınarak ve Amerika'nın zimni onayıyla başa gelir. Bütün uluslararası kuruluşlarda böyledir. Uluslararası kuruluşlarda genel sekreteri olan veya yönetim kurulu başkanı olan veya işte oranın başkanı olan insanlar Amerika onay vermeden oraya seçilemezler. Amerika ve İsrail'le yakın münasebetlerini, stratejik, istihbari ilişkilerini bildiğimiz için asla bu uluslararası kuruluşların, tabii şeyi kastetmiyorum, bu insan hakları kuruluşlarını kastetmiyorum. Normal yani Birleşmiş Milletler'e bağlı veya buna benzer kuruluşlarda teşkilatlardan veya işte Atom Enerjisi Kurumu gibi buna benzer kuruluşlardan Siyonist rejimi eleştirecek veya Siyonist rejimi yani ufak bir dünya kamuoyunda zor duruma bakacak bir açıklama gelmesi mümkün değildir. Bu nedenden dolayı uzun zamandan beri İsrail Siyonist rejiminin İran'ın nükleer bilim insanlarına karşı geçtiği suikastler, sabotajlar hiçbir zaman dünya basınında da gereğince yer almıyor. Yer aldığında da İsrail'in güçlü bir devlet olduğuna dair propaganda haber tanımındaysa, konumundaysa yapılıyor. Onun dışında kimseden bundan bir şey beklenmez. Bu çok doğal geliyor bana. Yani böyle bir şeyin Gross tarafından eleştirilmesi asla söz konusu olamaz. Gross'u değil, diğerlerde yapmayacaklar bunu hiçbir zaman.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun Viyana'daki toplantısı pazartesi günü başlayıp cuma gününe kadar süreceği bir sırada Rusya'nın odak noktasında İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir kararın alınmaması yer alıyor. Demin ifade ettiğim üzere Rusya'nın Tahran Büyükelçisi İran'ın her zaman yanında yer alacağını ve özellikle uluslararası ilişkilerde ve kararlarda İran'ın yalnız bırakmayacağı konusunda bir mesaj verdi. Şimdi Rusya'nın stratejik bir çıkarı var mı bu nükleer meseleden sizce?
Aslında şunu söylemek lazım. Son zamanlarda bu konuda ilişkili yorumlar ortaya çıkıyor. Hatta son nükleer anlaşmanın tam varmasında Rusya'nın bir engel teşkil ettiğine dair birçok yorumcu bu konuda fikirler ortaya koydu. Ben tabii bu konuda kesin bir kanaate varamıyorum açıkçası. Bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'da geçtiği mesela İran'ın hemen hemen çok direkt olmasa böyle dolaylı olaraktan Rusya'nın yerinde yer alması filan. Rusya yani açıkçası burada biraz şey olması lazım ki yani asla uluslararası ilişkilerde dengeler gözetmemesi gerekir ki İran'ın aleyhine bir kararın çıkmasında veya İran'ın ekonomik veya siyasi ya da zor duruma düşmesine onay vermesi. Rusya gibi bir devlet bunu yapmaz. Çünkü bugün dünyada artık dengeler belli. Doğu-Batı ilişkiler bazında baktığımızda bir tarafta Rusya, Çin, İran gibi devletler var. Ya bunun yanına başkalarını da koyabiliriz. Bir tarafta da Batı emperyalizmi var. Atlantik anlaşması var. Atlantik bloğu var. Bu nedenle de dönem dönem bazı işte sosyal medyada dahil Rusya'nın işte nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesinde bazı engeller oluşturdu ve bunu da eski İran bu nükleer anlaşmasında taraf olan diplomatların dile getirmesi açıkçası biraz kesin yorum yapmaktan her ne kadar bizi alıkoyuyorsa da bence de şu anda özellikle Avrupa ülkeleriyle Amerika'nın İran aleyhine çıkartmayı düşündükleri kararlar Rusya'nın kesin tavır koyacağından ben emin gibi düşünüyorum.
Peki. Abbas'cığım son soru olarak sizce Siyonist rejim İsrail son sıralarda İran'ın nükleer meselesiyle ilgili perde arkasında herhangi bir aslında tutumu veya siyaseti dikkat çekti mi? Özellikle bölgesel anlamda konuşacak olursak son sıralarda Siyonist İsrail rejiminin İran'la ilgili tutumlarını ve tavırlarını nasıl gördünüz?
Siyonist rejim açıkçası normal bir dünyada yaşıyorsak son zamanlarda en az birkaç İranlı büyük bilim insanlığı, nükleer mühendisini, fizikçini, nükleer uzmanlığı suikast yaptı. Bu kesin. İsrail devletinin, Siyonist rejiminin bir terör devleti olduğunu ve sorunları terör meselesiyle çözdüğünün bir eleni şeklidir. İkincisi başta bu nükleer siber saldırı olmak üzere dönem dönem İran'ın bazı nükleer tesislerinin elektrik ulaşmasına büyük bir saldırı yaparak bu konuda da uluslararası arenada suç olan siber saldırılarla İran'a karşı karşıya bırakıyor. Üçüncü cümle çörfez ülkeleriyle işte Suudi Arabistan'la biliyorsunuz yakında şey olacaklar, elenileşecek ilişkiler ve artık Siyonist rejimin uçakları Suudi Arabistan hava sahasını kullanabilecekler. Daha öncesi bunun Ürdün'le, Fas'la, Katar'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleşme sürecini gördük. Yani Cüneyden de bir çevrileme veya öyle bir politika da Siyonist rejim izliyor. Ve hiçbir şekilde İran'a karşı düşmanlığını da saklamıyor ve gizlemiyor. Bu nedenden dolayı her an, her zaman İran'ın herhangi bir yerinde fiziki olarak bir saldırıya veya işte nükleer insanlarla, bilim adamlarına bir saldırı yapmayı hiç de uluslararası arenadan çekinmeden bunu gerçekleştiriyor. Çünkü diyor, dünya buna ses çıkartmayacak. İslam ülkeler buna ses çıkartmayacaklardır. Buna karşılık artık İran devleti nasıl bir tedbir alır, nasıl bir karşılık verir? O da tabii ki İran devletinin bildiği şeydir. Ama Siyonist rejiminin temelinde, ideolojisinde ve yapısında böyle bir Siyonist devlet olması işin gerçeğidir.
Doğrudur. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasal Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. İran'ın nükleer meselesiyle ilgili ve nükleer faaliyetlerine ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son tutumu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde IMF'nin Yemen halkının üçte birinin gıda güvensizliğinden acı çektiğini duyurması, Filistin İslami Cihaz Hareketi'nin askeri kolu Seraya el-Kudüs'ün Siyonist rejime karşı yeni taktiklerinin söz konusu olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde dünya biliminin %2'sinin İran'da üretildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı, dünya biliminin %2'si İran'da üretiliyor dedi. İslam İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zorfegol, İran Press'e verdiği demeçte İran'ın nüfusu dünya nüfusunun %1'i ancak İran'daki bilim üretimi dünyanın %2'si ve bu çok önemli bir olay diye kaydetti. Zorfegol, İran'ın bölgede ve dünyadaki bilimsel konumuyla ilgili olarak İran İslam Cumhuriyeti bilimde dünyada 15. sırada ve bölge ülkeler arasında da 1. sırada yer alıyor dedi. Zorfegol açıklamasını şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti 2021 yılında 76 binden fazla uluslararası bilimsel belge yayınladı ve İran bilimsel kalite açısından dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. Zorfegol bugün istihdam yaratmanın yollarından biri bilgi tabanlı şirketler kurmaktır ve bu şirketlerin faaliyetleri bilgi ve inovasyona dayalı ürünler ürettikleri için çok önemlidir dedi. İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı, inovasyona ve yeni bilgilere dayalı bir ürün üretildiğine ve diğer şirketler bu yeniliğe sahip olmadığında yenilikçi ürün rakipsizdir ve bu ürünün rekabette kazanmasını sağlar diye kaydetti. İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı, bilgi tabanlı şirketlerde eğitimli ve seçkin insanlar var ve bu onların kendi bilgi ve inovasyonlarıyla rekabet alanındaki ürünlerin kalitesini artırmalarına neden olacak, dedi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin Bağdat'ta Tahran ve Riyad arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulaması, İslami İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Hindistan ziyareti gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Türkiye'de düzenlenen İmam Hümeyni Düşünceleri Konferansı'nı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İstanbul'da kültürel, dini, siyasi şahsiyetler ve bazı Türk medyasının katılımıyla İmam Hümeyni'nin düşüncelerini incelemek üzere bir konferans düzenlendi. İrib'in bildirdiğine göre söz konusu konferansta İstanbul Üniversitesi eski öğretim üyelerinden Muhammed Nur Doğan, İmam Hümeyni'nin mütevazi yaşamının İslam peygamberi siyerini hatırlattığını kaydederek İmam Hümeyni'nin İslam'a yeni bir can bahşettiğini belirtti. Nur Doğan açıklamasının devamında şöyle dedi. İmam Hümeyni'nin Müslümanların birliği ve kardeşliği konusundaki sözleri Ehl-i Sünnet dünyası için büyük bir değişikliktir. İmamın bütün kitaplarını okudum, Müslümanlara Kur'an'ın diliyle konuşuyordu. İstanbul Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Lütfi Öz Şahan da yaptığı konuşmada şunları söyledi. İmam Hümeyni İslam dünyasında tağut ve zalim rejime karşı kıyam eden bir insandı. İmam Hümeyni, İslam mezhepleri arasında birlik ve diyalog faiziydi. Konferansta ünlü Türk yazarlardan Ümit Aktaş da şöyle dedi. İmam Hümeyni bir kahramandı ve Allah'tan başka kimseden korkmazdı. Düşünceleri İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı. Konferans Hasan Kanatlı yönetiminde Türkiye Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlendi.
Hemşehri gazetesinde Suudi Arabistan'ın hava sahasını Siyonist rejim uçaklarına açmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist İsrail'in Hayyum gazetesi Tel Aviv'in Tiran ve Senafir adalarının Mısır'dan alınıp Suudi Arabistan'a verilmesini onaylamasına karşılık olarak Riyad hükümetinin de kendi hava sahasını İsrail'li uçaklara açacağını yazdı. Şahab News'un İsrail Hayyum'a dayanarak verdiği habere göre Suudi Arabistan'ın hava sahasının Siyonist İsrail uçaklara açılması Batı Asya'daki bölgesel koalisyonlarda önemli bir değişim sayılıyor. Son yıllarda Riyad'la Tel Aviv arasında gizli ilişkiler olduysa da bu yeni gelişme katil İsrail'le ilişkilerin açıkça normalleştirilmesi yolunda büyük bir adım niteliği taşıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vadeden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 38. bölümünde beraberiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Sohbetimizi Sohbetimizde İslam devriminin perspektifini çizmek için İslam devriminin son 40 yılda elde ettiği başarılardan söz etmek istiyoruz. Daha önceki birkaç programımızda İslam devriminin güvenlik alanındaki başarılarından bahsetmiştik. Bugünkü bölümde ise bu konuya devam etmek istiyoruz.
Güvenliğin farklı boyutları vardır. İran İslam Cumhuriyeti, halka dayalı hükümetinin desteği ve siyasi ve askeri kabiliyetlerine dayanarak Batı Asya'da güçlü bir etkiye sahiptir. İslam devrimi, Batı Asya'daki siyasi ve güvenlik denklemlerini değiştirmeyi de başarmıştır. İslam devriminin etkisi altındaki bu değişimler, son 40 yılda Batı Asya'daki gelişmelerin en önemli değişkenlerinden biri olmuştur. Son 40 yıldır, Amerika Birleşik Devletleri ve bölgesel müttefikleri İslam Cumhuriyeti'ni vurmak ve devirmek için hiçbir çabadan kaçınmadı. Ancak denklemler İran lehine değişmiş durumdadır.
Bu bağlamda Batılıların en önemli girişimlerinden biri de Eylül 1980'de İran'ı işgal eden Saddam Hüseyin'in cani diktatör rejimini desteklemekti. Ancak 8 yıllık direnişten sonra İran halkı Irak'taki Baas rejimi ve onun bölgesel ve bölge ötesi destekçileri için bir yüz karası ve yenilgi haline geldi. Ancak bu durum İran İslam Cumhuriyeti'nin demokratik sistemine karşı düşmanlığın sonu değildi. Amerika'nın Orta Doğu'daki en önemli eylemlerinden biri de bölgesel müttefiklerinin de desteğiyle IŞİD'in İslam Cumhuriyeti'ne karşı tekfirci ve terörist akımını desteklemek ve direniş eksenini zayıflatmaya çalışmasıydı.
Aynı zamanda Amerika IŞİD'le mücadele bayrağını kaldırıp bölgedeki varlığını ve etkisini sürdürmek ve tekfirci ve terörist hareketlerin suç faaliyetlerini yönetmek için IŞİD'e karşı savaşmak üzere bir hükümetler arası koalisyon kurdu ve zaten kendi yarattığı terörizmi bahane haline getirdi. Bu desteğin etkisi altında gelişmekte olan bu olgu olarak IŞİD kısa sürede bölge ülkelerini ve dünyayı etkilemeyi başarmış, çok yıkıcı bir aktör olarak kısa sürede Suriye topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmişti. Irak ve Suriye ise bu durumdan en çok etkilenen ülkeler oldu. Sonuçta Irak ve Suriye topraklarının işgali dünyanın her yerinden birçok insanın IŞİD'e katılmasına ve dünyada güçlü ve etkili bir tekfirci ve terörist grup haline gelmesine yol açtı. Öyle ki bu IŞİD terör örgütü iki ülkeyle aynı anda doğrudan ve dolaylı olarak bile savaştı.
Selefi tekfirci grup IŞİD'in eylemleri Irak ve Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit ederken başta bölge ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ülkelerinin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyordu. İran'ın Orta Doğu ülkelerinden biri olması ve bölgedeki direnişin merkezi ve ekseni olması nedeniyle IŞİD'in Suriye ve Irak'taki varlığı bu ülkelerin iç yapısı ve güvenliği üzerindeki etki ve sonuçlarının yanı sıra İran'ın ulusal ekonomisine yönelik nesnel bir tehdit haline geldi. Hatta güvenlik ve toprak bütünlüğü tehdidinden bile söz edildi. Bu nedenle İran, Irak ve Suriye hükümetleriyle ittifak içinde olduğu kadar Lübnan Hizbullah'ının etkin yardımı ile IŞİD'i vurmaya ve yok etmeye çalıştı. Bu şekilde İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki mevcut siyasi güvenlik eğilimlerinin Amerika ve bölgesel müttefikleri tarafından kendi çıkarları aleyhine değiştirmesini engelledi.
IŞİD'in başlangıcından bu yana Batı Asya'daki ana hedef ve stratejilerinden biri İran'ın stratejik derinliğini tehdit etmek ve direniş eksenini zayıflatmaya çalışmak olmuştur. Çünkü Saddam'ın Irak'ta devrilmesinden ve Hizbullah'ın 2006'da Lübnan'daki başarılı savaşından sonra İran'ın stratejik derinliği ve ağırlığı iyice artmış ve direniş ekseni de iyice güçlenmişti. Bu bağlamda Suriye'deki huzursuzluk bile değişen bölgesel ve uluslararası denklemlerin ve ilişkilerin sonucu sayılabilir.
Bu bağlamda IŞİD krizinin etkisinin birçok boyutları dikkate alındığında İran'ın dış politikası da bu krizden ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta etkilenmiştir. İran, Suriye ve Irak'ta DAEŞ hilafetini ortadan kaldırarak tekfirci ve terörist gruplarla mücadelede en önemli güçtür. Zaten İran'ın Orta Doğu'daki gelişmelerde tekfirci ve terörist gruplarla mücadeledeki rolü düşmanları tarafından bile göz ardı edilememiştir. IŞİD'in Suriye ve Irak'ın güvenlik ve siyasi denklemleri ortasında güç kazanması, etnik mezhepsel bölünmelerin iki ülke arasındaki iç güvenlik sorunlarının ve bölgesel ve bölgeler üstü rekabetlerin ve IŞİD'e verilen desteğin sonucudur.
Tahran Radyosu.
Tekfirci ve terörist grup IŞİD, Kuzey Suriye'nin bazı bölgelerini ve neredeyse tüm Rakka eyaletini ele geçirmeyi başardı. Daha sonra Irak'ı işgal etti ve Irak'ta Ramadi ve Felluce'nin kontrolünü ele geçirdi. 2014 yılında IŞİD, Irak'ın ikinci büyük şehri olan Musul'u ele geçirmek ve Tikrit'te dahil olmak üzere Irak topraklarının büyük bir bölümünü kontrol altına almak için operasyonlarını genişletti. IŞİD'in Bağdat çevresine ilerlemesi stratejik hamlelerden biridir. IŞİD'in İran'ın stratejik bir müttefiki olarak Suriye'ye dahil olması, İslam Cumhuriyeti için birçok endişe uyandırmış olsa da IŞİD'in 2014'te Irak'a girişi İran'ın hayati kimliğine girmek olarak görülüyordu ve bu da bu grubun İran'a yönelik tehdidinde ilişkin endişeleri arttırdı.
Irak ordusunun ve hükümetinin moralini yeniden inşa ederken ve Bağdat, Kerbela, Necef ve Erbil'in düşmesini engellerken, Irak'ın yegane saha ve harekat destekçisi olan İran İslam Cumhuriyeti'nin hızlı yardımı halkın da teşkilatlanmasında etkili oldu. Gönüllü güçlere dayalı çok etkin bir yapı İran yardımı ile oluşturuldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin desteği Irak'ın IŞİD'e karşı kazandığı zaferde belirleyici bir rol oynadı. Aslında İran, Irak'ın yardımına koşan ve Irak ordusunu Haşr-ı Şabiye ve Kürt Peşmerge güçlerine büyük ölçekli silahlar sağlayan ilk ülke oldu. Suriye ve Irak'ta krizin başlamasıyla birlikte devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, o ülkelerin hükümetlerinin talebi üzerine DAEŞ ile savaş alanına indi. Devrim muhafızları Kudüs gücünün yöntemi ve mantığı, aynı ülkelerdeki atıl kapasiteleri harekete geçirmekti. Böylece Irak'ta bir halk seferberliği ve Suriye'de bir halk seferberliği yurtsever savunma kuvvetleri oluşturuldu. Bu güçler sayesinde iki ülkede terörle mücadele, İnsanlar adeta bir araya geldi ve güçleri birleşti.
Irak olmak üzere iki ülkenin birçok politikacısı ve askeri uzmanları, Kasım Süleymani ve dava arkadaşlarının çabası olmadan Şam ve Bağdat'ın çökeceğini kabul ediyor. İranlı danışmanların Suriye'deki eski sorumlusu General Muhammed Cafer Esedi şöyle diyor. Bağdat'ta bir toplantı vardı. Din adamları, politikacılar, ekonomistler vesaire oradaydı. General Süleymani'nin Bağdat'a girdiği çarşamba günü olmasaydı, Bağdat değil Necef ve Kerbela da düşecekti. İnsanlar kaçmaya başlamışlardı. Bağdat yetkilileri bile şehri terk etmeye hazırlanmıştı. Ancak Süleymani geldi ve durumu değiştirdi.
General Kasım Süleymani Bağdat'ta 14 üs inşa etti. Her grup için bir üs oluşturdu ve bireyler ve kuvvetler arasında bir görev paylaşımı yapıldı. Bazıları Bağdat'ı korumak için, bazıları da IŞİD güçlerinin ilerlemesini önlemek için gönderildi. Irak Kürt Bölgesi Kürdistan Demokrat Sosyal Parti Genel Başkanı bu hususta şöyle diyor. IŞİD saldırısının ardından Amerika ve Avrupa'dan bile daha erken Erbil Havalimanı'na gelen İran İslam Cumhuriyeti'ydi. Kasım Süleymani 70 askeri uzman ve savaşmak için 3 mühimmat kargosu ile geldi. Kendileri peşmerge güçleriyle Mahmur bölgesinde bile işbirliği yaptılar.
Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İran'ı övdü ve bizzat Kasım Süleymani'yi IŞİD'e karşı mücadelede Irak'ın ana müttefiklerinden biri olarak adlandırdı. Irak Kürt Bölgesi'nin başkanı Mesut Barzani de IŞİD'in yenilgisinden sonra Kasım Süleymani'nin yardıma koşan ilk şahıs olduğunu belirtti. Kürt peşmerge güçlerinin yardımına ilk koşan Kasım Süleymani oldu. Sonuçta Kasım Süleymani'nin bu alandaki rolü İran'ın da terörizmle mücadeledeki eşsiz rolünü ortaya koymaktadır.
Değerli dinleyiciler, Aydın Gelecek isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da silahlı şiddet ve silah endüstrisi karşılaşması.
Amerika ordusunda intiharların artması.
Silahlı şiddet olaylarının Amerika toplumundaki etkileri.
Ve Biden hükümetinin Çinli şirketleri siyah listeye alma çabaları.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmeler de şimdi detaylar.
Amerika'da Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi'nin 2020 yılına ilişkin paylaştığı silahlı şiddet raporu, 15-34 yaşlarındaki siyah erkeklerin silahla öldürülme ihtimalinin aynı yaştaki beyaz erkeklere oranla 20 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
Amerika'nın Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri, yaşamsal belirtiler, ateşli silah cinayetleri ve intiharları Amerika 2019-2020 çalışmasının sonuçlarını 10 Mayıs günü kamuoyuyla paylaşmıştı. Yeni tip koronavirüs pandemisinin ilk yılında yaşanan silahlı şiddet olaylarına ilişkin araştırma sonuçları, ülkede ateşli silahla işlenen cinayetlerin bir yılda %35 arttığını ortaya koyuyor. Bu, 1994 yılından beri kaydedilen en yüksek ateşli silah cinayeti oranı. Dahası ateşli silahların kullanıldığı olaylarda yaşanan 45 bini aşkın ölüm ülkede şimdiye kadar görülen en yüksek ölü sayısıdır.
The New York Times gazetesinin aktardığına göre Amerika'nın Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri CDC'nin açıkladığı yeni rakamlar sadece ateşli silahlarla işlenen cinayetlerdeki ürkütücü artışı gözler önüne sermek ile kalmıyor. Aynı zamanda pandemiden de önce var olan genişlemiş eşitsizlikler de belgeliyor. Buna göre ateşli silahların kullanıldığı cinayetler genellikle yoksul topluluklarda en yüksek oranlarda seyredip en yüksek artışı kaydederken söz konusu şiddet olayları özellikle genç siyahi erkekleri etkiliyor. Sayıları daha az olmakla birlikte ateşli silah kullanımı sonucu siyahi kadın ölümleri de bu dönemde ciddi oranda artış gösteriyor.
2020 yılına ilişkin veriler bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında Amerika'da yaşanan ateşli silah cinayetlerinin siyahiler arasında %39.5 oranında arttığı görülüyor. 11.904 siyahi ateşli silahlar ile işlenen cinayetlerde hayatını kaybederken ölenlerin çoğu genç ve erkek. CDC'nin yayınladığı araştırma sonuçlarını inceleyen Johns Hopkins Silahlı Şiddete Çözümler Merkezi'nin yaptığı bir analiz ise Amerika nüfusunun sadece %2'sini oluşturan 15-34 yaş grubundaki siyahi erkeklerin ülkede 2020 yılında ateşli silahlarla işlenen cinayetlerde hayatını kaybedenlerin %38'ini oluşturduğunu ortaya koyuyor.
Diğer bir ifadeyle 15-34 yaşlarındaki siyahi erkeklerin silahla öldürme ihtimali aynı yaştaki beyaz erkeklere oranla 20 kat daha fazla. Johns Hopkins merkezinden Ari Davis silahla öldürülen siyah kadınların sayısını da bir senede yaklaşık %50 arttığının altını çiziyor. Araştırma sonuçlarını yorumlayan CDC'nin bilim direktörü yardımcısı Thomas Simon, muhtemel bir açıklama, hizmetler ve eğitimde yaşanan değişiklik ve aksamalar, toplumsal izolasyon, konut dengesizliği ve günlük masrafları karşılamakta yaşanan zorluklarda dahil COVID-19 pandemisi ile ilişkilendirilebilecek stres faktörleri olabilir, diyor.
The New York Times'ın aktardığına göre ateşli silahlarla yaşanan ölümlerdeki artış aynı zamanda silah satışlarındaki artış ile de paralellik taşıyor. Amerika'daki silah satışları COVID-19 pandemisinden önceki seviyesine dönmüş olsa da pandeminin olmadığı bir Amerika'da olacağından 15 milyon daha fazla silahın şu anda dolaşımda olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan ateşli silahlar ile işlenen cinayetlerin temelinde bir dizi etken yatıyor. Gazetenin atıfta bulunduğu federal araştırmacılar özetle şu etkileri şöyle sıralıyor. Rutin sağlık hizmetlerindeki aksamalar, sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizlik ve sonunda kötü konut koşulları, sınırlı eğitim fırsatları ve yüksek yoksulluk oranlarında payı olan süregelen sistematik ırkçılık.
Tahran Radyosu.
Askerlerin intihar etmeleri sadece Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde yaşanmıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri ve Amerika Kara Kuvvetleri'nde de az görülen bir olay değil. Amerika Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde Kara Kuvvetlerine bağlı 60 askeri personel intihar etti. Aynı çeyrekte Amerika ordusunda intihar edenlerin toplam sayısı 139'u buldu. Bu sayı COVID-19 salgını nedeniyle ölen askeri personel sayısının çok üstünde kalıyor. Gerçi ikinci çeyrekte Amerika ordusuna ait 67 askeri personel salgından dolayı öldü. Amerika Savunma Bakanlığı'nın Eylül 2021'de yayımladığı verilere göre 2020 yılında intihar eden Amerikan askeri personel sayısı 580'i buldu. 2019 yılında ise 504 askeri personel intihar etmişti.
Amerika'nın 2023 mali yılındaki askeri bütçesi 813 milyar 300 milyon doları aşarak tarihi rekoru kırdı. Amerika yönetimi askeri donanmaların yenilenmesi ve bakımı için yüklü miktarda para harcamaktan kaçınmıyor. Ancak sıradan askerlerin temel yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirmesini göz ardı ediyor.
Çok sayıda intihara meydana gelmesi Amerika ordusunun birçok çirkinlikten sadece biri. Son yıllarda savaşa hazırlık kapasitesinin sürekli zayıflaştığı ve salgının ciddi şekilde yayıldığı bir dönemde Amerika yine de dünyanın dört köşesinde askeri varlıklar göstermeyi tercih ediyor ve gerginlik ve krizler yaratmaktan vazgeçmiyor. Bu, Amerika'nın hegemonyacılığı sürdürme niyetinin yansımasıdır. Bu şartlar altında dünyanın dört bir köşesinde askeri varlığını gösteren Amerika askerlerinin fiziksel ve psikolojik sağlığına ciddi olumsuz etkiler getirildi ve aynı zamanda küresel barış ve istikrara büyük tehditler oluşturdu.
Amerika'da yaşanan ve belli zaman ve mekana kısıtlı olmayan toplu silahlı saldırılar son günlerde artmış durumda. Son olaylarda Virginia eyaletindeki Richmond kentinde bir partide yaşanan silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Amerikan polisince yapılan açıklamaya göre Virginia'nın Chesfield bölgesinde yerel saatli akşam 9.38'de silahlı saldırı ihbarı sonucu olay yerine gelen memurların bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı belirtildi.
Amerika Silahlı Şiddet Arşivi ise 2 Haziran 2022 tarihine kadar bu ülkede 8.000'i aşkın kişinin silahlı şiddeti sonucu öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ölen bu 8.085 kişiden 152'si çocuk, yaralanan 15.200 kişiden ise 315'i çocuktu. Bu istatistiğe göre bu saldırılarda 539 ergen hayatını kaybederken 1.399 ergen de yaralanmıştır.
Ayrıca silahlı şiddette 472 kişi kendini savunurken ölmüş ve 612 kişi de kontrolsüz kullanım sonucu yaşamını yitirmiştir. Amerika Silahlı Şiddet Arşivi'nin verileri Amerika'daki silahlı saldırıların Texas'ta çocukların ölmesinin ardından her gün yaşandığını gösteriyor. Amerika'da günlük toplu silahlı saldırı sayısı 2.4 olaya kadar yükselmiştir.
Amerika Başkanı Joe Biden, Texas'taki Uvalde şehrinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkede toplu silahlı saldırıların hızla arttığını ve silah lobisine müdahale etmesi gerektiğini belirtti.
Amerikan Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Biden yönetiminin ticaret kısıtlamaları getirdi, Çin merkezli şirketler karar listesine girenlerini eklemek için değerlendirme yürüttüğünü açıkladı. Amerikan Ticaret Bakanlığı, Amerikan menşei ürün ve teknolojileri ithal etmesi kısıtlanan Çinli şirketlerin yaptırımları ihlal edip etmediğini tespit etmek için inceleme yürütüyor.
Raimondo yaptığı açıklamada yönetimin Çin'deki kötü oyuncularla ilgili bilgi edinmeye çalıştığını ve bu şirketleri kara listeye ekleyeceğini belirterek çok sayıda inceleme yürütüyoruz dedi. Yaptırımları yakında gevşeteceğimizi öngörmüyorum diyen Raimondo, yaptırımlardan kaçmak için yeni şirketler kuruyorlar. Şu an çok agresif ve dikkatli çalışmalar yürütüyoruz diye ekledi.
Ticaret Bakanı ihracat kısıtlamalarını Amerika ile beraber hareket eden ülkelerin ticaret politikalarına dahil etmek için müttefik devletlerle görüşmek istediğini belirtti. Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde kara liste uygulamasını yaygın biçimde kullanmış, Huawei dahil onlarca Çinli şirketin Amerikan ürünlerini alması yasaklanmıştı.
Trump döneminde başlatılan politikayı sürdüren Biden yönetimi ise Kasım ayında milli güvenlik ve dışişleri politikalarıyla ilgili endişelerinden ötürü bir düzine şirketi listeye eklemiş, listedeki bazı şirketlerin Çin ordusunun kuantum bilgisayarı teknolojisi geliştirmeye yardım ettiğini belirtmişti. Amerika, Aralık ayında Çin Askeri Tıp Akademisi ve kuruma bağlı 11 araştırma enstitüsünü de listeye ekledi.
Raimondo, Apple üretimini Çin dışına kaydırmayı değerlendirdiği yönünde son dönemde yayınlanan haberlere atıfta bulunarak bazıları 10 yıllardır Çin'de üretim yapan başka Amerikalı üreticilerin de aynı şeyi duydum dedi. Amerikan Ticaret Bakanlığı Şubat ayında 33 Çinli kurumu yeni bir listede toplamış, Amerikalı şirketlerin bu kurumlara satış yapmadan önce ek prosedürlerden geçmesini zorunlu tutan düzenlemeler getirmişti.
Çin'in Washington elçiliği, Amerika'nın geniş yorumlanabilecek ulusal güvenlik kavramını kullanarak devlet yetkililerini suistimal etmek ve Çinli işletmelerin faaliyetlerini her türlü şekilde kısıtlamaya ve bastırmaya çalışmakla suçlamıştı.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mübarek Ramazan ayının günlük dualarına değinerek, onlarda mümin insanın Allah'tan onu uyuşukluk, tembellik, umutsuzluk, ihmal, katı yüreklilik, gaflet ve aldanmak gibi sıfatlardan kurtarmasını istediğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İkinci dua mübarek ayın günlük duasıdır. Bu duada ve azheb anni fihun nuas vel kesel
والسعامت والفطرت والقسوت والقفلت والقره arz ediyor. Allah'ım beni bu huylardan ve bu özelliklerden koru. Bu özelliklerin birincisi nuas, uyuşukluk. İkincisi kesel, yani işsizlik ve tembellik. Üçüncüsü saamet, can sıkıntısı, bir şeylerden sıkılmak. Sonraki fetere, ihmalkarlık, işleri ihmale getirmek, işlerde dayanıklığa riayet etmemek. Sonraki kasvet, kasvetli olmak, katılaşmak, esnek olmamak. Ardından gaflet, gafil olmak ve kendi sonumuzdan ve olup bitenden ve önümüzde olandan ve çevremizde olandan gafil olmak ve sonuncusu el-kırret, kandırılmak, mağrur olmaktan. Beni bunlardan sakındır. Bakın, işte bunlar nasıl derslerdir. Öyleyse bu anlamların işlevi ki çok seçkin ve yüce anlamlardır, görevliler ve toplu ve çalışma şanı sahipleri için sıradan insanlarınkinden çok daha önemlidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.